Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Talha Aynacı.
Bir ikisi biri daha karşınızdayız. Talha ile beraber teknoloji oyun haberlerini sizlere aktaracağız arkadaşlar. Teknoloji tarafıyla başlayalım. Teknoloji tarafında benim yine ilgimi çeken bir drone haberi var. Drone haberlerini oldukça fazla yapıyoruz son günlerde. Evet. Yok dikiz izleyen, yok uçan, yok bilmem ne yapan. Ki en son Atatürk Havalimanı üstünde de yine tehlikeli bir yükseklikte uçakları rahatsız eden bir drone rapor edildi. Yine kendini bilmezin biri drone'u orada uçuruyormuş. Bir öncekini zaten hakkında yasal süreç başladı. O diğeri adresini yazıp YouTube'da video yayınlamıştı bir de. Allah'tan o kadar sap bir vatandaşımızmış. Yani en azından
onu rahat bilincinde değildi belki de.
Onu rahat buldular. Ya en azından yani drone uçurabilecek kapasitede bir adamın orada uçakları tehlike altında düşünüyor biliyor olması lazım. Kaldı ki DJI Phantom drone'ları ki onun uçurduğu DJI Phantom'du. Uçurmak istediğinizde GPS kilidi var. Atatürk Havalimanı veya Sabiha Gökçen üstü uçuramıyorsun istesen de.
Jammer gibi yani.
Evet, GPS kilidini deaktif etmiş o. Öyle uçurmuş. Yani her şeyi bilen bir
bayağı
vatandaş
bayağı
yapmış
bilinçli.
Bunu. Evet, bayağı bayağı bilinçli yapmış. Sadece bilinçsiz olduğu kısım o büyük ihtimalle videoları satarım diye düşünüyordu. Sattı işte onu. Bayağı bir buldular şimdi. Satın alırlar onlar. Her neyse. T-Drop Robotics'in geliştirdiği drone ise çok özel. Çünkü bu drone ilk akıllı drone olarak lanse ediliyor. Şimdi bundan önceki dronelara baktığımızda hepsinin bazı akıllı özellikleri var. Nedir? GPS'ten takip edip işte ilk kalktığı yere dönme ya da obje takip yapabilme gibi bazı özellikler ekleniyordu. Bu sefer otopilot üstüne aşırı fazla durulmuş. Bu otopilot özellikleri sayesinde de sanki bir profesyonelmişçesine, bir profesyonel drone kullanıcısıymışçasına videolar hazırlayabilmeniz üstüne odaklanılmış. Yani aslında bundan önceki dronelar ilk başta uçmak, ondan sonrasında video kaydetmek için tasarlanıyorlardı. T-Dropatics ise baştan otopilotu sadece video çekmek üzere tasarlanmış. Böylece mesela kendi selfinizi çekeceksiniz ama robotun size ufuktan çok yükseklerden yaklaşmasını istiyorsunuz. Ufak bir hareketiyle haritada çiziyorsunuz izlemesi gereken yolu. O stabil bir şekilde izleye size yaklaşıp belli bir yükseklikte durup istediğiniz o muhteşem videoyu elde etmenizi sağlıyor. Zaten videoda da izlediğiniz kadarıyla eğer bunlar gerçekse, firma gerçek olduğunu iddia ediyor. Baya baya güzel şeyler
olarak,
çekiyor.
En son olarak takipli şeyler vardı bu noktada.
Evet, bir tane takip görmüştük. O bir aslında yazılımdı. DJI Phantom'a falan ekleyip o hale getirebiliyordun. Bunlar komple drone'u çıkartmışlar bu şekilde. Fiyatı birazcık pahalı tabii ki. Yani şu anda söz edilen fiyatlar 1200-1400 dolar civarında ama eğer bu çekimden yapabiliyorsa profesyoneller tercih edecektir diye düşünüyorum. Evet. GoPro'nun da bir drone üstünde çalıştığı söyleniyordu ama T-Robotics'in bu drone'undan sonra GoPro'nun drone'una ihtiyaç kalır mı bilmiyorum. Çünkü GoPro kameralarla direkt olarak birebir çalışma özelliğine sahip ve havadayken robot GoPro kameranın özelliklerini değiştirebiliyorsun. İşte pozlama değeri, ışık değeri falan filan gibi. Bu bence önemli bir özellik. Çünkü profesyoneller gökyüzüne çıktıktan sonra bazen ters ışık aldıklarında filan bir daha indirip bir daha ayar yapıyorlardı. Şimdi onlara gerek kalmadı. Tabii ki son dönemdeki o bütün popüler dronelar gibi yine yer birimine görüntü gönderme, o görüntü üstünden manipüle edilebilme filan gibi bir sürü özelliğe de sahip. GPS özellikleri sayesinde de zaten çizdiğiniz haritada gidip gelmesi yanında aynı zamanda da belirlenen noktaya tekrar geri konuş yapabiliyor. Aslına bakarsanız selfie drone'u demek ya doğru olur mu buna?
Öz çekim drone'u. Doğru olur mu? Bildiğim kadarıyla yerli dizilerde falan da epeyce kullanılıyor artık drone'lar.
Bayağı kullanılıyor. Hatta aslında izleyenlerimiz bilirler. PC Labs'ten Özkan Erdem vardır. Şeydir aslında o. Teknoloji editörüdür. O sonrasında PC Labs'i bir kenara koydu. Kendisi bir profesyonel Sky Pro isimli havadan görüntüleme şirketi açtı. Şimdi bütün dizilerde aslında o şu anda çekim yapıyor neredeyse.
İlginç, güzel bir atılım.
Sky Pro'nun sitesine girilirse ya referanslar kısmına bakılırsa bildiğimiz bütün o kanallar, diziler var. Gerçekten de kendisi çok başarılı. Teknoloji bilgisini oraya aktararak olabildiğince başarılı işler yaptı. Kendisini tebrik ediyoruz burada. Evet, İyi bir atılımdı.
Geleceği yani, görüp bugününe yatırım
gerçekten yapmış. Geleceği görmek yalnız o yıllar önce başlamıştı bu işi. Konuşuyorduk. Onlar mesela o dönemde şeyi aşmaya çalışıyorlardı. O dönem titreşimsiz kayıt yapabilen dronlarla çok az insan varmış. Onlar üniversiteden hocalarla falan çalışıp özel silikon maddeler bulup işte onun rezonansını, titreşim emme oranını falan hesaplayıp azaltacak o şekilde sıfır titreşimli videolar çekmişlerdi ki seneler evvel. Şimdi tabii ki bir sürü şey gelişti. Drone üreticileri de akıllandılar.
Ama kendileri de epey piyasada yer etmişler. Görünüyor.
Tabii yer ettiler. İlk baştan biliyorsun alıp götürüyor. Bir ilk baştan olmak da şöyle bir zorluk getiriyor. İlk başlık aynı zamanda işi kaliteli yaparsan sonuna kadar gidebiliyorsun
cesaret,
ki.
Cesaret, kalite.
Evet. Onlar ikisini birden yapabildiler. Çünkü ilk başladığınızda sizden başka yapan olmadığı için işi öğrenecek adam da olmuyor.
Kesinlikle. Hani
usta çırak ilişkisi de yok.
Doğruyu yanlışı yapa yapa kendiniz tespit etmeniz
öyle gerçekten. Oluyor. Bir haberle daha devam edeyim. Bundan tabii sonra geçelim. Şimdi drone diyoruz. Sanal gerçeklik de bence son dönemin en popüler konularından bir tanesi. Her gün bir yerlerden fırlıyor böyle.
Şeyler çıkıyor.
En son Grand Theft Auto 5'in sanal gerçeklikte oynanışını gördük.
Evet.
Ben evde biraz denedim Oculus Rift'te.
Oculus Rift'te sana geldi.
Evet, biraz denedim. Pek oynanacak değil, değil Allah için. GTA'yı oynamaya
çalıştım. Ya işte daha önce de konuşmuştuk. Her oyunla olması imkansız ama sanal gerçekliğe özgü oyunlarla mükemmel gider.
Mükemmel gider. Bir de tabii ki Oculus Rift'in biliyorsun Crescent Bay yok. Şu an DK2 Developer Kit ikisi dağıtımda. O da Full HD pikselleri görüyorsunuz. Pek iyi bir deneyim değil. Allah'ın izniyle zaten pazartesi. Belki ona özel bir ikisi bir çekeriz. Hı-hı. Böyle değişik oyunlarda bir deneyim yapıp bilelim, ayakta.
Benim aklımda
düşüşlerimizi şey çekeriz böyle kafa üstü.
Gamescom fuarında tekerlekli sandalyeye oturtmuşlar oyuncuları. Oculus Rift'e takmışlar normal korku oyunu. Ama tekerlekli sandalyeyle oynuyorsun ve adam çeviriyor böyle sürekli. Büyük ihtimalle hastanede kötürüm bir
büyük
hasta
ihtimalle, evet.
Bir şeylerden
bir yere gitmeye çalışıyorsun.
Ha, o deneyimleri yaşamak muhakkak güzel olur ama işte her oyunla da maalesef gitmiyor. O güzel duyguları yaşayamıyorsun.
Evet ama roller coaster falan deneyimini eşime de gösterdiğimde ben yapamayacağım bu çok korkunç bir şey dedi. Nelerle uğraşıyorsun böyle şeytan işi. Çıkarttı tabii ki ben devam ettim.
Ersin burada ayakta duramadı ya.
Evet öyle durulmuyor gerçekten öyle bir iş yapıyor. Burada Grand Theft Auto 5'te ayrıca bir şeyle denenmiş. Bu daha öncesinde haberini yaptığımız bizim Virtuix Omni denen bir cihaz var. Onunla beraber hani bu bedenen işin içine dahil edilmiş.
Kol bacak hareketlerini de işin içine.
Evet işte Virtuix Omni için $700, Oculus Rift için $350 ödersen böyle bir deneyim yaşayabiliyormuşsun. Ben çok zorlama gördüm olayı biraz ama yani gerçekten çok zorlama olmuş.
Fantastik bir deneyim
fantastik
aslında.
Deneyim.
Bir kerelik denenir ama ömür boyu da ya daha doğrusu bir GTA'nın sonuna kadar da böyle oynayacaklarını düşünmüyorum ben oyuncuların.
Şey yetmez. Bedenen yetemezsin zaten.
Ya bir de orada yapılan aksiyonların hepsine de aynı hareket. Yani nasıl
ya bir de şey duvara nasıl tırmanıyorsun mesela?
Ya bir sürü işte şey var.
Ya orada. Biraz bunlar Virtuix Omni falan virali. Tamam. Yani Grand Theft Auto 5 popüler hemen oradan bir virtual
zaten
şey tak.
O oyun endüstrisi şu anda GTA 5'in PC çıkışıyla çalkalanıyor.
Zaten biz de başka bir şey yapmadık. Bizim son dönemde bir video daha çektik. Üçüncü videomuz olacak Grand Theft Auto 5 hakkında ama çok merak ediliyor.
Ama yani. Şimdi şöyle bir şey var. Çok uzun süredir bekleniyor. Oyun olarak çok önemli bir oyun. PC'ye çıkışı da bu kadar gecikti. Bunun üzerine acaba optimizasyonu nasıldı? Oyunun kendisi nasıldı? Halen konsolcular ve PC'ciler garip bir şekilde aralarında mücadele
evet,
ediyorlar.
Ama bak yarın bir video yayınlayacağız. Videoda buradan söylüyorum. 840 mobile, 740 mobile ile HP GPU. 860 mobile, 950 mobile, 960 mobile, 970 mobile, 980 mobile. 6 tane farklı dizüstü bilgisayarda oyun nasıl çalışıyor
evet,
gösteriyoruz.
Evet. Mesut ofise, daha doğrusu stüdyoya kapandı arkadaşlar. Kaç gündür uğraşıyor.
Canlı yayın makinesini ev koydum. Dün canlı yayın makinesini bozunca Tava yayın yapamadı kusuruma bakmayın.
Yok ben yapmadım.
Tava da sinirli. Bayağı bir sinirli.
O yapamadı aslında.
Bayağı da bir söylendi ama gerçekten çok uğraştım yani.
Evet, evet.
Yunus da çok uğraştı. Allah razı olsun. Bayağı bir yardımcı oldu bizlere. İnşallah güzel bir video izleyeceksiniz.
Evet, ben buradan hemen GTA diyoruz. GTA haberlerine geçeyim arkadaşlar. PC çıkışını gerçekleştirdi nihayet. Ve işte Half-Life 2'nin not ortalamasıyla PC versiyonu tabii ki şeyin üzerine çıktı. Half-Life 2'nin üzerine çıktı GTA 5. Tabii tartışılır, şöyledir, böyledir falan filan. Kimisi dedi ki artık hadi Gabe Newell bak geçtiler seni Half-Life 2 çıkar diyenler oldu vesaire. Tabii ki GTA 5'in PC sürümü arkadaşlar optimizasyon olarak bana kalırsa gayet başarılıydı.
Bence mükemmel
özellikle
olmuş.
GTA 4'e kıyasladığımızda bir felaket o oranla çok çok daha toparlanmış, başarılı bir optimizasyonla karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra video editörü, Rockstar editördü yanlış hatırlamıyorsam ismi, bir video editörüyle birlikte çıktı PC sürümü. Bu video editörüyle birlikte görüntülerinizi kaydedebiliyorsunuz. O anda kayıt anında olmasanız bile son 2 dakikayı yakalayabildiğiniz bir özelliği var. Action Replay özelliğiyle o özel anı tekrar geriye sarıp o anı kaydedebiliyorsunuz. Instagram'da olduğu gibi çeşitli filtreler kullanarak o anları daha farklı duygular içerisine sokabiliyorsunuz. Yani çok güzel dolu dolu bir video editleme içeriğiyle gelmiş. GTA 4'te de vardı bu. GTA 5'le birlikte adeta al kendi filmini yap dedikleri bir atmosfer
evet,
çıkartılmış adeta.
Bu arada şunun altını çizelim. Şimdi video editörü diyoruz ya buna. Bu aslında tekrar replay editörü olarak geçiyor. Ve burada şu özellik ekstra var. Aslında bir video dosyası oluşturmuyor kaydederken. Yani yüksek kapasitede, yüksek oranda çok sistem zorlamadan
evet.
O sahnenin datalarını alıyor. Siz tekrar o sahneyi canlandırıp kamera açısını falan değiştirebiliyorsun sonradan.
Kuş bakışından evet. Görebiliyorsun, kedinin bakış açısından tabii. Görebiliyorsun. İstediğin karakteri kullanabiliyorsun oyunun içerisine yerleştirilmiş olan. Gerçekten de hani biraz değil fazlaca bekletti PC sürümü ama dolu dolu bir içerikte geldi.
Ne videolar çıkacak şimdi burada? Neler yapacak
yani
şimdi?
İnanılmaz şeyler çıkacağına eminim. Hatta Valve Kanada'da yine aynı şekilde kendi oyunları, kendi ürünlerini içeren bir Gaze mod değil de bir benzer bir mod çıkartmıştı. İnsanlar Team Fortress karakterleriyle falan filmler
videolar
falan çekmeye evet. Başlamışlardı. Bunlar da aslında oyunun popülaritesini daha da ileriye taşıyor. Yani yoktur ama o GTA serisiyle ilgisi olmayan bir oyuncunun bile ilgisini çekebilecek içerikler çıkabiliyor diye düşünüyorum. Tabii GTA 5'in çıkışı arkadaşlar sadece video editörüyle birlikte olmadı. Bir de rekor kırdı kendisi. 2011 yılında Skyrim'in kırmış olduğu bir rekor vardı. Aynı anda Valve oyunları dışında tabii ki. Yani Dota 2'yi ve Counter Strike'ı bu sıralamadan çıkaracağız. Çünkü Dota 2 anlık olarak 800 bin oyuncu.
Ama free to play bir oyun tabii.
Evet, free to play bir oyun. Aynı zamanda Counter Strike'da bir o kadar hatırı sayılır bir oyuncu. Counter Strike diyorum, çok özür dilerim. Team Fortress. Team Fortress da aynı şekilde hatırı sayılır bir oyuncu. O da free to play bir oyun. Hatırı sayılır oyuncu kitlelerine sahip. Bunları bir kenara bırakırsak Valve kanadından olmayan, yani 3. parti bir oyun firmasının yer aldığı Steam'de diyelim. En son 2011 yılında Skyrim 287 bin kişinin aynı anda oynamasıyla birlikte bir rekora imza atmıştı. Ki PC üzerinde o çıkış döneminde 1,5 milyon satmıştı. Bunun karşılığında 287 bin kişi oyunu oynamıştı. GTA 5'in bu rekoru da arkadaşlar 2 gün içerisinde ulaştığı, ikinci günündeydi zannedersem, 300 bin kişi aynı anda oynayarak Skyrim'in 4 yıl önce kırmış olduğu rekoru egale etmiş oldu.
Bir de free to play oyundan Team Fortress'tan da kafa kafaya da.
Evet. Team Fortress'la da kafa kafayalar. Gerçekten de çok önemli, çok başarılı bir rekor. Acaba bundan sonra bir Fallout veya yeni bir Elder Scrolls kırabilir mi bu rekoru?
Zor.
Çok başarılı bir oyun olması lazım.
Çok başarılı bir oyun olması lazım. Ekstra olarak şöyle bir şey de var. Grand Theft Auto 5 hani pahalı bir oyun diyoruz ya. 70'leri yalanlar oldu yine ülkemizden ama. Çok garip bir şey. Ülkemizden bir şeyle konuşuyorduk bilgisayar üreticisiyle. Demişler ki bilgisayarlarımızın yanında Grand Theft Auto 5 verelim. Bu kadar popüler. Soralım demişler firmaya ne kadar satar. Rockstar'dan fiyat teklifi istemişler. Türkiye'ye özel. Biz Avrupa ülkesi olarak geçiyoruz. Bak Avrupa Birliği'nde değiliz. Hala daha Avrupa Birliği'si.
Avrupa Birliği.
Ki yeri geliyor bizi Asya'ya iteliyorlar. Yeri geliyor Avrupa'ya.
Canları nereye isterlerse oraya konumlandırıyorlar.
Neresi karlı geliyorsa oradayız biz onlar için. Demişler ki 1000 tane bize oyun gönderin. Ne kadar fiyat verirsiniz? Size özel 42 euro kutu başı fiyatımız var demişler.
O mu özel yani?
Özelliği evet.
Çok özelmiş. Gerçekten çok özelmiş. Evet. Kendimizi milletçe çok özel hissettik.
Evet çok özel. Euro yani Avrupalıyız ya biz.
Ya zaten normalde Türkiye yayıncılığındaydı. Biliyorsun Civilization, Beyond Earth falan Steam'de o Türk lirasına geçiş döneminde inanılmaz ucuz.
Evet doğru.
Rakamlarla satışa sunulmuştu ama birkaç gün sonra rakamlar değişti. Şu oldu bu oldu. Belki de bugün Steam üzerinden Türk lirasıyla 80 liraya 90 liraya
alacaktık belki de.
Oyun
evet.
Olacaktı GTA 5 ama İşte arka planda neler oluyor, neler bitiyor bilemiyoruz arkadaşlar. Son haberim de Rockstar, daha doğrusu GTA 5 ile ilgili olarak çok ünlü bir mod var biliyorsunuz. Skyrim'de de GTA 4'te de kullanılmış bir moddu bu. Grafikleri daha ileri seviyede.
Evet her zaman yapıyorlar.
END isimli bir mod vardı. Bu modun yapımcıları GTA 5 üzerinde biraz uğraşmışlar arkadaşlar. Tabii ki hani her zaman ikisi bir programlarında söyledik aman GTA 5 gelsin de modlarda neler çıkacak karşımıza diye. END modlarının yapımcısı yaptığı açıklamada tahminlerimizde yanılmışız. Rockstar bu oyunda modlama olmaması için bayağı bir uğraşmış. Yakın zamanda mod gelmeyecek. Modlama çok zor gibisinden bir açıklama yaptı. Ama bu açıklamanın üzerine bir başka mod yapımcısı da bakayım şurada şu anda ismi yazıyor mu? Open 4 isimli bir mod ekibi. Daha önce GTA 5 ve Max Payne 3'ün de modunu yapmışlar. Birkaç da ekran görüntüsü yayınlamışlar. Bu şey olsun diye. Yani biz yaptık, İspat. Başardık diye. İspat aşısından GTA 5 için de modlar yakında gelecek ama yakında gelecek dememişler. Ne bugün ne de yarın ama mutlaka modlamalar olacak demişler. Büyük heyecanla bekliyoruz ama moda kapalı olması böyle bir oyunun.
Aslında ya, ben altında niye arıyorum biliyor musun? Grand Theft Auto 5 korsan ötesinde online oynanan bir oyun. Şimdi online'da da para önemli bir konu. Modlamalarla beraber firmanın en büyük korkusu
dengelerin bozulması.
Dengelerin tamamen
ya,
bozulması.
Zaten yani
PC'ye bile çıkınca onu kabul edeceksin gerçi.
Tabii. Steam'de Valve sistem var. O da çok bence başarılı bir şekilde çalışmıyor. Counter Strike'da hilesini yapan yine yapıyor. Veya diğer oyunlarda da aynı şekilde. Ya PC oyunculuğunun tek sevmediğim tarafı bu.
İşte bu hackerlar.
Bu online mücadeleleri sadece parası olarak değil. Yani şeyden ne zevk alıyorsun? Yani hile kullanarak.
Ölümsüz olmaktan filan.
Hile kullanarak oyun alanında hakimiyet kurmanın ne gibi bir şeyi var? Yetenek.
Evet,
yani
doğru.
Senin yeteneğine ne katkısı var? Gerçekten de tartışılır. Sadece kendilerini tatmin ediyorlar zannedersem.
Ki glitchlerden yararlanarak ben de yaptım. Birçok oyuncu da yaptı. Para yaptı. Paranın artık bir değeri kalmadı.
Ya glitch ayrı bir şey. Tamam. Evet. Oyunun bir hatası vardır. Mesela Dying Light'ta da vardı. 10-15 tane aynı silahtan üretiyorsun. Amenna. Bunlar olabilecek şeyler ama ben hile için verilen paraları falan filan da araştırdım. Evet, çok ciddi fiyatlardan yani Counter Strike'da falan hileler satılıyor. Hal böyle olunca da ister istemez mesela bir oyun oynuyorsun. çok kötü oynuyorsun diyelim, kesinlikle var ya falan diyorsun. Kendine de güvenin kalmıyor.
Evet
yani.
Gerçekten öyle bir durum var. Ben Battlefield'de çok yaşıyordum onu. Adam ölümsüz tanklarla falan geziyorlardı ya. Bütün herkes onun peşinden gidiyor.
Sen de bizim Battlefield'de ölümsüz tank.
Ya ölümsüz tank öyle bir şey de var. Fazla da parayı veren iyiliği yapar aslında. Elektronik Arts destekli.
En azından da o doğru şey, resmi desteğe sahip. Evet. Ben burada GTA haberlerinden bir diğer habere
tabii
geçmek
geçelim.
İstiyorum ama istersen.
Yok geçelim, ondan sonra Grand Theft Auto'yu da bitiririz en azından.
Evet, bu ikinci haberim de arkadaşlar terk edilmiş oyunlarla alakalı. Terk edilmiş oyunlar dediğimiz vakti geçmiş olan bazı, mesela Blizzard buna freeware diye mi geçiriyordu? Abandonware dediğimiz, yani terk edilmiş yazılımlar olarak geçen bazı oyunlar var ve bu oyunlarda online destekte haliyle zamanla sunucular kapatılıyor.
Evet,
yeni oyunlara yatırımlar başlıyor. Bir, bu Amerika'da 1994 yılında Eğlence Yazılımları Cemiyeti isimli bir grup, Türkçesini bu şekilde çevirdim. Bu korumayı sağlayan ekipmiş. Yani aman eski oyunlar tekrar bir üçüncü parti tarafından dokunulmasın. Biz bunların haklarını koruyalım. Kimse karışmasın. Tekrar buna sunucu yapmasın falan filan gibisinden.
Allah Allah,
saçma sapan
enteresan
bir şekilde. Yani diğer oyun yapımcılarının ve stüdyolarının haklarını korumaya çalışıyor. Ama bunun karşısında yine 1990 yılında Amerika'da kurulmuş Electronic Frontier Foundation, yani Elektronik Serhat Vakfı isimli bir vakıf. Burada tüketici haklarını korumak bazlı olarak, ya kardeşim mesela Half-Life 1 diyelim ki online desteğini çekti.
Evet.
Yapmak isteyen, oynamak isteyen varsa oynasın, ne karışıyorsunuz gibisinden bir mahkemeye başvurmuş ve bunun sonucu bekleniyormuş. Ama ciddi anlamda çok büyük problemler çıkabiliyormuş. Mesela örnek vermek gerekirse Battlefield 1942, Star Wars, Battlefront, Soulcalm 4, Resistance, Fall of Man ve Mario Kart Wii gibi oyunlara artık erişilemiyormuş online olarak ki. Bu saydığımız oyunların en büyük olayı online arenada yaşanmış.
Karşılaşmak, evet.
Şimdi şöyle baktığın zaman yakın zamanda Titanfall, Evolve, Destiny. Bu oyunların en büyük olayı online.
Zaten sadece online yani.
Evet. Ve yarın bir gün bunların da fişi çekilecek. Efeki fişi çekildiğinde ne olacak? Tabii ki de...
Paramı geri iade edecek misin değil mi?
Çok büyük
oyunu geri vereyim.
Kesinlikle. Paramı geri iade edecek misin? Hayır. Tabii ki de çok büyük bir kitle için, ama zaten ben oynayacağımı oynadım diyebilir, ama bu oyunu almış olanlar ve halen o hizmetten yararlanma hakkı, yani 60 doları vermiş bir insanın anasının ak sütü gibi şey.
Evet, doğru.
Helal. O yüzden bu noktada çalışmalar varmış. Her ne kadar ESA kanadından, yani Eğlence Yazılımları Cemiyeti kanadından sert tepkiler olsa da, Elektronik Serhat Vakfı arkadaşlar sizi refaha kavuşturmak için elinden gelen mücadeleyi sağlıyor.
Bir Apple haberiyle devam edelim. Apple Watch bildiğiniz gibi ön siparişlerle birlikte satışa başladı ve hemen tükendi. Şu anda almak istersen uzun bir süre beklemen gerekiyor. Genel olarak bakıldığında ön siparişlerle satılan rakamı 2.3 milyon adet Apple Watch'un şu anda satışa ulaştığı düşünülüyor. Ve genel olarak da 1 milyonu sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde sipariş geçilmiş. En ucuzu en çok satmış. %85 oranında en ucuz Apple Watch Sport satarken bir üst versiyonu %15 oranında, onun da bir üst versiyonu en pahalısı %1 oranında bir satış rakamına sahipmiş. Şu anki eğer rakamla beraber devam ederse hayatına, şu ana kadar satılan tüm akıllı saatleri toplamından daha fazla satacağını düşünülüyormuş ki satacaktır büyük ihtimal. İnsanlar merak edip alacaklar, ama benim size buradan uyarım. Bir gün pil süresi sunan hiçbir akıllı saat almayın. Sadece Apple Watch için demiyorum. Şu anki bütün akıllı saatlerden bahsediyorum. Şöyle bir sıkıntı var Tahla. Şimdi saat dediğin sürekli saati göstermesi lazım. 12 saatte pili tükeniyor bunların. Bir gün de değil aslında. 24 saatlik bir döngü de sunmuyorlar. Bindin uçağa, Amerika'ya gideceksin. Yolda bitiyor pili. Zaten sabah erkenden kalkıyorsun. Havaalanına gidiyorsun. Bilmem ne derken. Yolda bitiyor. Bir yerde şarj alıp bir de saatini mi şarj edeceksin?
Yani kesinlikle katılıyorum.
Saçmalığa gel yani.
Yazılımsal olarak da bayağı bir ağır, işlevsel olarak çok da böyle akıcı bir şeye, yazılıma sahip değil. Biraz yavaş kalıyor zannedersem.
Ya zaten
birkaç video izledim ama
saat,
gereksiz.
Sonuçta saat, tamam mı? Şeyi çok söylemişler. Gerçekten akıllı saatlerde ben o videoyu izledikten sonra hak verdim. Mesela şimdi hiç bakmayacağım bazı bildirimler var. Sonra bakarım diyeceksin. Ama saate bildirim geliyor ya. Zırt zırt zırt. Öyle bir ister istemez bakıyorsun.
Ya şimdi zaten insanların hayatlarında böyle göz göze gelip de konuşma anını bozabilecek yeteri kadar akıllı cihaz varken,
evet,
saatlerde bu noktada ben, ya saatlerin akıllı olması tabii ki de ilerleyen aşamalarda istenilebilir bir şey olabilir, ama ben açıkçası pek de mantıklı bulmuyorum yani.
Ya şimdi şöyle bir şey düşünüyorum ben, sürekli ekranı açık kalsa, şöyle 3 boyutlu deneyim sunsa, anlatabiliyor muyum? Yani kadranı değiştirebildiğim saatler benim çok hoşuma gider.
Temasını değiştirirsin,
evet,
kadranı değil, kesinlikle.
Bazı bildirimler vardır, eşimden gelen her bildirimi bana mutlaka göster dersin, anlatabiliyor muyum? Ya da çocuğumdan gelen, onlar da güzel. Mesela çocuğuna takacağın saatin onu takip etme özelliği olsa, onu evden nerede olduğunu görebilsen, bu tip böyle
amenna,
deneyimsel şeyler güzel, amenna. Ama şimdi düşünsene, çocuğuna saati takıyorsun, 12 saat sonra pili bitiyor zaten. Zaten ihtiyacın olacağı zaman pil yok yani.
Yani biz sosyal medyayla zaten gerek tabletinden, gerek telefonundan, evet, gerek bilgisayarından yeterince aşırı neşir oluyorsun.
Gerisine çok
hakikaten
fazla gerek
yok. Hakikaten yani bunu böyle demagoji olsun diye söylemiyorum da dışarıya çıkıp benim de yaptığım bir şey. Ya bakıyorum sahile inmiş insanlar ellerinde şey zaten hani yeterince insanların doğayla veya insanlı ilişkileri yaşamasında yeterince kesel unsurlar varken bir de saatlerin bu şekilde böyle ıvır zıvırla doldurulması. Senin dediğin gibi hani gerçekten önemli bazı şeyler ekleseler.
Amin
eyvallah
ama da. Öyle çok fazla şey de görmüyoruz şu anda. Bakalım gelişeceklerdir elbet ve doğru yolda bulacaklardır diye düşünüyorum. Zaten büyük ihtimalle şu pil deneyimini yaşayan birçok insan akıllı saatlerden iyice soğuyacak. Yani 400 dolar verdiği bir cihazı hiç kullanamayıp kenara koyduğunda öyle oluyor. Alıyorsunuz, baktınız ki pil şarj etercet bir yere kadar, sonra kendi saatini eski saat takıp yola devam ediyorsun.
Bir de o ayrı dert mesela.
Evet.
Cep telefonun yanı sıra bir de bunun şarjıyla. Sabah kalkıyorsun, saatine bakacaksın kaç olmuş.
Yok. Pili. Bir de şöyle bir şey, yani ekran kapandıktan sonra normal saate dönüşte yine anlarım.
Ha mesela. Hani,
pil bitti değil mi tamamen? Eski Casio saat gibi olsun. Yine saati görmeye devam edeyim de hiçbir fonksiyonu çalışmasın. O da yok arkadaş. Yani çok affedersiniz ama Keko gibi elinde kadranı falan olmayan kolunda bir oyuncak taşıyorsun o zaman
evet,
böyle.
Kesinlikle katılıyorum.
Ya birazcık dikkat etmek lazım. Tabii ki özgürsünüz. Tabii ki merak ediyorsanız paranız varsa alın ama dediğim gibi yani ben kendi deneyimlerimden ve çevredeki insanların deneyimlerinden gördüğüm kadarıyla insanlar bu akıllı saatleri alıyorlar. Sonra atıyorsun çekmeceye. Orada kalıyor.
Bir anlık heves.
Ha gerçi Apple Watch'u satarsın. İlk 3 ay alanlar şanslı. Hemen satabilirler ama gerisini bilmiyorum. İspanya'dan bir haberle devam edelim. İspanya'da enteresan bir gelişme var. İlk holografik gösteri düzenlenmiş.
İyi. Yani kimseye zararı yok.
Kimseye zararı yok.
Polis de holografik gaz atar.
Evet, tamam. Yani işte yaparlar. Ya da oraya bir tane camur atarlar. Patlatır tüm her şeyi falan böyle. Elektronik bomba falan. Şöyle bir şey. İspanya'da DDB Reklam Ajansı isimli bir şirket almış bütün teçhizatı kurmuş. Kraliyeti eleştiren, tutumunu eleştiren bir gösteri düzenlemişler. Daha öncesinde gösteriye katılmak isteyen insanlar da kendi görüntülerini tarayıp şirkete göndermiş. Böylece bir sürü insanın yürüdüğü basın açıklaması yaptı ve kimsenin işte burnunun kanamadığı bir gösteri gerçekleşmiş. Bu işin suyunun çıktığının da bir göstergesi. Gösteriler bakmayın siz hani sadece bizim ülkemizde sanki sert karşılık buluyormuş gibi görünüyor ama Avrupa ülkelerinde de inanılmaz sert karşılık.
Geçen Frankfurt'ta polisin bir müdahalesi vardı. Bayağı bildiğin.
Nangak'ta bir hafta neredeyse.
Diyarbakır karpuzu gibi dağıtıyorlar
Frankfurt'un
yani.
Frankfurt'un şu anki görüntüsü falan filan diye sürekli böyle gaz bulutlarıyla dolu şeyi gösterdiler
Şeyler de vardı ben gördüm. Diren Frankfurt falan filanlarda.
Ya şimdi insanlar haklarını bir şekilde arayabilmeliler
muhakkak,
gerçekten.
Muhakkak,
ne yazık ki hükümet tarafında bu herhangi bir hükümet. Şimdi herkes biz de biliyorsun hemen bizimkileri böyle
sıkıntı
tartışmaya
olabilir.
Başlıyorlar. Dünyanın her yerinde bazen muhatap bulamıyorlar. Gerçekten görmezden geliniyorlar. Toplanıp bir araya geldiklerinde de dağıtılıyorlar. Dağıtan da polis gücü oluyor. Hani güvenliklerini sağlamaları gereken güç oluyor. Ama tabii şu da var. Dünyanın birçok yerinde de aynı şekilde. Eğer bunları dağıtmazlarsa da bunlar gidip bu sefer kamu mallarına falan zarar veriyorlar. İlgi
çekmek için. İş çığırından çıkmaya başlıyor.
İş çığırından çıkıyor. Garip bir olay. Yani yukarı tükürsem bıyık, aşağı tükürsem sakal olayı var ya.
Kesinlikle.
Öyle
ya
bir olay var.
Polis de büyük ihtimalle o müdahale esnasında belki istekli belki isteksiz görevini yerine getiriyor.
Mecbur yani. Şimdi ya iki tarafta garip bir durum gerçekten. Ne desen zor ama polis de görevini yapıyor.
Tabii
mecbur
tabii yani.
Yapacak
büyük
bir şey
yerine.
Yok gerçekten. Bıraktıklarında ne olduğunu gördük biliyorsun.
Evet.
99 yılında bir Mayıs gösterisi var. 99'du sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Belki daha da eskidir ama Kadıköy'ü yok etmişlerdi.
Ya şimdi işin içinde art niyetli insanlar da olabilir.
Evet.
Ama orası tabii bizi enterese etmez.
Öyle
ben,
gerçekten.
Ben oyuncuyum. Oyunlara devam edelim. Evet. Gösteri diyorsun. Sen devam edecek misin?
Yok hayır ama ben hologram buradan olarak bir gösteri de belki şurada yapar üyeler. Oyun inceleyeceğim dedin, incelemedin falan filan tarzında
olabilir.
Git de gönder.
Burada da bir hologramik dövüşten devam edelim. Hologramik değil de sanal. Mortal Kombat ondan devam ediyoruz yani arkadaşlar. Mortal Kombat X de diyebiliriz buna. Mortal Kombat X'in arkadaşlar fatality'leri bazı arkadaşlara zor gelebilir. Bunları isterseniz oyun içerisinden açabiliyorsunuz. İsterseniz paranın ucunu koklatırsanız Warner Bros. Stüdyoları fatality'leri size kolay fatalitileri size parayla satabiliyor. Gerçekten
şaka
oyun endüstrisinin
ya
geldiği yer demek istemiyorum. Tepki de göstermek istemiyorum. Çünkü biz geçtiğimiz ikisi bir programda
bir anket
DLC alıyor musunuz dedik. Alıyoruz. Halimizden de memnunuz dediler. O yüzden de çok da tepki gösterecek bir şey değil. Nihayetinde oyun içerisinde açılabilen bir şey. Ama erken açmak isterseniz sadece paranın ucundan birazcık koklatıyorsunuz. Battlefield'da olduğu gibi açabildiğiniz bir silah var. Ama arkadaş ben 50. level'a ne zaman geleceğim kim uğraşacak deyip microtransaction yani mikro ödemelerle bu bazı güzel
evet,
özellikleri kazanıyorsunuz. Kendinizi enayi yerinde hissetmenizi gerektirecek bir şey söz konusu değil dediğim gibi. Nihayetinde oyun içerisinde açılabilen bir şey.
Hı hı.
Hani olmasaydı da ekstradan olsaydı o zaman işler değişebilirdi tabii ki. Bir diğer haberim yine modlamayla alakalı. Mortal Kombat X'ten devam edelim. Mortal Kombat X'in hikaye modunda yer alan bazı karakterler var. İşte Rain olsun. Ondan sonra Sindel vardı zannedersen bir de. Sindel var. Bir karakterimiz daha vardı, Baraka. Bu üç karakter hikaye modunda karşımıza çıkıyor. Dövüşüyoruz. Ağzını yüzünü kırıyoruz. Ama Versus moda geldiğimizde gerek online olsun gerek offline herhangi bir şekilde bu karakterlerden yararlanamıyoruz. Ama modcu arkadaşlar birazcık kurcalamışlar ve daha sonra ilerleyen dönemlerde Ed Boon'un ki Mortal Kombat 10'un yapımcısı DLC olarak gelebilir dediği bu karakterleri modlayarak ücretsiz olarak PC kullanıcılarının beğenisine seçenek listesine eklemişler. Hatta bir de video çekip koymuşlar. Buyurun arkadaşlar oynayabilirsiniz ya, diye.
Mortal Kombat X çok kötü bir plan. Yani şöyle bir plan var içinde. Gerçekten şeytani bir oyun yapmışlar. Oyunu indiren arkadaşlar biliyorlardır. İlk bir 3 GB indiriyor. Sen kurulu zannediyorsun. Sonra kurmaya kalkınca 27-28 bir parça var. Hepsi DLC diye geçiyor. Aslında her bir karakter DLC oyunda. Her bir şey DLC.
Hepsini İlk başta öyle planlanmış.
Evet, DLC.
Herhalde free to play olarak çıkacak bir şey oyun sonra.
Büyük ihtimalle dediler ki ilk bir free to play yapalım herhalde. Karakterleri satalım sonradan. İsteyen istediği karakteri alsın oynasın. Sonra da demişlerdir ki ya millet zaten bu oyunda 2-3 karakterin dışına çıkmıyor. $60
elimizde
biz bunlara, aynen. Biz $60 bunları iteleyelim. Ondan sonrasında onlar düşünsün demişlerdi.
Kesinlikle katılıyorum. Mesela Killer Instinct gibi falan da yapabilirlerdi. Karakter rotasyonlu bir sistem falan.
O iğrenç olurdu. İlk başta bir konuşuldu biliyorsun.
Evet, konuşuldu. Hakikaten free to play modeli düşünülmüş olabilir bu oyun için.
Yani çünkü 28 zaman, DLC normal değil inişken. Kesinlikle. Ve inmiyor oyun. Siz indi diyorsunuz, tamam diyorsunuz, kapatıyorsunuz, akşam eve gidip oynayacağım diyorsun. İnmeye devam ediyor oyun.
Evet. Free to play dedik. Free to play'lerden devam edelim istersen. EA Kanada arkadaşlar bazı popüler free to play oyunlarının fişini çekmeye hazırlanıyor. Temmuz ayında gerçekleşecek bu fiş çekme operasyonunda Battlefield Heroes ki çıkalı epey epey bir zaman oldu. Mizasen bir Battlefield oyunu olarak ben bir süre oynamıştım da gayet de keyifli gelmişti. Aynı zamanda Battlefield Play for Free, Need for Speed World ve FIFA World gibi free to play oyunlar Temmuz ayından itibaren oynanabilir olmayacak arkadaşlar. Bunların sunucuları tamamen kapatılıyor. Ama Star Wars The Old Republic ki EA Games'in üzerinde çok büyük bütçeler ayırdığı, olay olacak dediği ancak maalesef kısa sürede free to play bir oyun olarak MMO dünyasındaki yolculuğuna devam eden oyunu kaldığı yerden yolculuğuna devam edecek. Çok ilginç free to play oyunlar günden güne popüler hale geliyor. Çok daha fazla oyuncuya ulaşıyor ama EA Games ya planlarını değiştiriyor ya bu oyunlardan umduklarını bulamadı. Çünkü EA Games'in o pay to win mantığı son derece can sıkıcı ve itici. İşte en son Need for Speed oyunu yapmışlardı herhalde. Araba, gaz, benzin almak istiyorsan para ver falan gibisinden. Baya baya bildiğin benzin deponuzu doldurabileceğiniz parayı size oyun içerisinde benzin deposunu doldurmaya çalışıyorlar falan. Son derece enteresan işler söz konusu. Bu noktada daha önce her seferinde söylediğim gibi Valve'in oyunları, Team Fortress, Dota, League of Legends veya Blizzard'ın Hearthstone'u da artık birazcık pay to win oldu açıkçası. Son gelen ek paketlerle birlikte pek keyifli bir hale gelmedi ama örnek alınabilecek çok güzel örnekler var. Belli ki bir kazancı yok. Kapatıyor kapıları. Umarız akılları başlarına gelir de daha güzel projelerle karşımızda olurlar.
Bakalım ne olacak? Bu pay to win mantığı bir yandan yükselişe de devam ediyor. Bakma oyunlar da hala daha oynanıyorlar. İngiltere'ye gidelim. İngiltere pilli trenleri deniyor şu anda. Bildiğiniz oyuncak tren gibi büyük trenlere pil takmayı hedefliyorlar. Bunun amacı da şu. Şimdi dizel tren hiç yakınından geçti mi? Dizel yük treni.
Geçti.
Bütün iç organların sallanıyor ya. Ben böyle bir ses, böyle bir
ben
sarsıntı.
Ben trende çok yolculuk yaptım ya.
Bam bam bam bam bam bam yanından bir geçiyor böyle. Bütün organların oynuyor ya. Yani bir geçse de gitse diyorsun. O yüzden ben demir yollarının yakında oturan daireleri gördüğümde hani insanlar hep şey düşünüyor. Ya ne olacak işte banyo treni geçip gidiyor falan yok. O dizel yük treni geçtiği zaman oradan büyük ihtimalle o evin içindekiler deprem oluyor falan diye çıkıyorlardır ilk başta bilmeyenler.
Ya da deprem olsa bile fark etmiyorlar.
Gerçi evet deprem olsa da fark etmiyorlardır. Şimdi bu dizel trenlerin hem gürültüsünden hem de çevreye yaydığı o kötü etkiden sonuçta fosil yakıt yakılıyor ve çevreye metan gazı işte daha doğrusu metan gazı demeyeyim şimdi cahilliğimize girecek. Egzoz gazı çıktığı için de tehlikeli karbondioksit salınımından dolayı tehlike yaratıyorlar. Bunun yerine pil koyarak trenlere işte elektrik hattından yararlanamadığı durumlarda piliyle devam edebilmesini deniyorlarmış şu anda. Çok önemli bir gelişme. Çünkü genel olarak baktığınız aslında dizel dediğimiz trenlerde de bazen elektrik dizel hibriti kullanılıyor. Şehir içinde elektrikten gidip elektrik hattı döşenmiş oluyor ya. Şehrin dışına çıktığında şehirler arası yollarda da dizel motora geçiyorlardı. Şimdi onların ikisinden de kurtulmayı hedefliyormuş İngiltere. Umarız başarıya ulaşır. İlk aşamada lityum demir magnezyum fosfat kullanarak bir batarya teknolojisi kullanacaklarmış. Ondan sonra kullanılması gereken teknolojilerde de sıcak nikele ve tuza geçeceklermiş. Yani ben tam olarak pil teknolojilerinden bu kadar anlamıyorum.
Belli başlı noktalarda acaba şarj istasyonları falan olacak mıdır ki?
Şimdi zaten elektrik hattına geçiyor ya belli noktalarda hibrit ya, evet. olacağı için. Orada da herhalde hem kendi şarjını sağlayacak hem de yoluna devam edecek. Bir de çok yüksek gerilim olduğu için orada hızlı da şarj olabilir.
Bir de bizim Türk usulü var biliyorsun. Kumandanın pili biter bir ısırırsın. devam eder.
Treni Godzilla'ya ısırtıp.
Makinist arada böyle bir çevirip devam edecek. Olabilir valla.
Kaldığı zaman yolda. Enteresan bir deney olacak. Trenlerde pil için yeterince alan var. Evet. Ama tabii harcanacak güç de ona göre fazla.
Kesinlikle.
Bakalım başarıya ulaşacak mı? Gerçekten benim merak ettiğim konulardan bir tanesi oldu. Şimdi pillerden bahsettik. Duracell'le devam edelim. Duracell biliyorsunuz pilleriyle bizim yakından tanıdığımız bir firma. Cep telefonları için enteresan bir şey geliştirmiş. Starbucks'ta da daha öncesinde hani reklamı olarak yapılan bir şey. Bir tane cihaz var daha. Cep telefonunu alttan USB kısmından sokuyorsun. Biraz da büyük bir cihaz yani avucun kadar. Böylece kablosuz şarj yeteneği kazanıyor cep telefonun. Eğer kablosuz şarj yeteneği yoksa bile. Hani kablosuz şarj edebiliyorsun. Aynen. Şimdi kablosuz şarj nerede işimize yarayabilir diyen çok insan var. Hani onu takacaksam diye ama kablo takmaktan bence her zaman daha iyi. Çünkü anında eline alabiliyorsun şarj istasyonundan aldığın zaman kablo bağı yok. Konuşmaya devam edebiliyorsun. Böyle bir cihaz geliştirmişler ve 54 dolarlık fiyatıyla pediyle birlikte geliyormuş. Fiyatı hiç fena gelmedi bana. Sadece cihaz biraz büyük. Onun haricinde çok rahat kullanılabilir. Böyle bir cihaz geliştirmişler ve aslında kablosuz şarjın yaygınlaşması açısından ben önemli bir adım diye görüyorum. Çünkü sonuçta bir cihaza ihtiyacınız yok ekstra bir şey. Mesela Starbucks'ta gittin kahve içeceksin sana bu cihazı verecek.
Kablo masanın üstündeyken falan filan derdi de olmayacak mesela.
Evet masanın üstündeyken cihazın şarj olmaya devam edecek. Aslında Starbucks'ın reklamda yer almasının sebebi de oradan geliyor.
Biz de bayağı şimdi şey yaptık. Türk şey kahve dünyası.
Kahve dünyası değil mi? Kahve evreni falan diye böyle. Rakipleri de var. Evet böyle bir gelişme var. Eğer kullanırım diyorsanız ve telefonunuzun kablosuz şarj özelliği yoksa.
Bir kahve yani uğrayın arkadaşlar.
Kahve içerken onu da şarj
edersiniz. Türkiye'ye gelir mi gelmez mi belli başlı noktalarda mı?
Ya ilk deneysel olarak başlar zaten. Ondan sonra da yavaş yaygınlaşır.
Evet ben buradan Xbox ve Sony daha doğrusu Microsoft ve Sony arasındaki o konsol mücadelesine farklı bir soluk getirecek bir başka haberimizle devam etmek istiyorum. Daha önce Phil Spencer The Last of Us için Sony'yi tebrik etmişti. Yeni IP yapmak zor. Bu böyle başarılı bir IP'yi de insanlara kabul ettirmek zor iş demişti. Aynı şeyi bir kez daha Phil Spencer tekrar ediyor. Phil Spencer Sony'yi tebrik etmekten başka bir şey yapmıyormuş gibi geliyor ama tabii ki de bu sene içerisinde Xbox One markasında çıkacak gayet güzel oyunlar var. Bu seferki tebrik de From Software'in geçtiğimiz günlerde çıkışını gerçekleştiren Bloodborne isimli oyununa gelmiş. Bloodborne'un yepyeni bir IP olarak 1 milyon üzerinde satmasına şey demiş zaten Twitter'da. Ya kim ne derse desin ya ben bunu söylemek istiyorum. 1 milyon üzerine satmış Bloodborne. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Helal olsun gibisinden bir açıklama yapmış.
Bir de oyun full HD yazmış mı?
Bir de oyun full HD. Evet. Ya o Xbox One ve PlayStation 4 arasındaki çözünürlük farkından dolayı biz bugün istemsiz bir şekilde şey olduk yani böyle mesela. Project Cars yeni trailer yayınlanmış. Bakıyoruz işte Xbox One'da çok hoşumuza gitti. Alkan dedi ki Xbox One'da bile böyle gözüküyor.
Hadi.
Sonra bir durduk falan ya niye böyle ön yargılı olduk biz falan dedik. İster istemez çıkan haberler, yapılan konuşmalar insanları bu şekilde etkileyebiliyor.
Evet yani. Doğru.
Biz oyun editörleri bile bu şekilde düşünüyorsak kim bilir dışarıdan üçüncü bir göz, son kullanıcı neler neler düşünüyordur Xbox One hakkında. Yani Xbox markasını, Xbox One markasını imajını epey bir düzeltti Microsoft. Özellikle Phil Spencer geldikten sonra ama... Epey de bir hasara uğradı. Yine de bu güzel jestler.
Önemli değil. Evet önemli.
Sony tarafından da bekliyoruz tabii ki. Şöyle bir Gears of War.
Ben bizim başarılı bir takımlardan bekliyorum böyle bir şey ya.
Aa, nerede ya?
Abi hepsi kendi cumhuriyetini ilan etti ya biliyorsun.
Ben şeye gittiğimde.
Savaşıyorlar böyle arada.
Gamescom'a gittiğimde onunla alakalı. Belki daha önce anlatmış mıydım bilmiyorum yok. Ama. Almanya'nın şu anda ismi aklıma gelmiyor. İki önemli spor kulübü. Bunlar bayağı Galatasaray'la Fenerbahçe gibiymiş. Bir reklam filmi çekmişler. Bu reklam filminde işte bir sene önce arasında çok kızışkan bir rekabet olmuş. Bir taraf şampiyon olarak ayrılmış birkaç puanla vesaire falan. İki teknik direktöre şey çektirmişler. Reklam filmi çektiriyorlar. İşte çekemediysen gel buraya buradan çekiyor falan filan gibisinden bir kelime oyunu yapmışlar. Bu şampiyonluk mücadelesini falan. Türkiye'de olsa ya ben orada yabancılarla konuştum da işte böyle
yönetime baskı yaparlar kov bunları diye.
Ya abi gözünü seveyim biliyorsun yani hani Şükrü Saracoğlu'nun zamanında bir şeyler oldu polis arabaları devrildi. Hani sadece
abi,
Fenerbahçe
özgü bir
şey değil yanlış
anlamasın. Abi çok fazla gol attılar diye Fenerbahçe arabasını adamlar köprüden aşağı uçurmaya kalktı
biliyorsun,
ateş ederek işte.
Fenerbahçe araba ha şey o saldırıda bulunmuşlar evet. Falan filan. Yani bunlar akıl alacak şeyler. Allah akıl fikir versin. Hakikaten vallahi yani öyle. Var ya bu İngiltere'nin bu diktatörü varmış zamanında ben insanları 100 binlik beşiklerde uyutuyorum diyordu adam. bizim insanımızı da 100 binlik beşiklerde uyutuyorlar.
Ama zaten yani. Ben şeye bakıyorum Tala, çok affedersin. Hani böyle tweetlere falan bakıyorum maçlardan sonra, insanlar ağız alınmayacak kelimeler ediyorlar. Hep cinsel, belden aşağı, tamam mı? Yani o kadar cinsellikle eşleştirmişler ki adam yenildiği zaman herhalde farklı bir şey hissediyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü olabilir. Yendiği zaman öyle bir küfür ediyor ki. Yenildiğin zaman da demek ki öyle bir şey hissediyorsun ki.
Yani... Ya ben zaten hani Twitter'ı falan çektim. United Kingdom takip ediyorum.
Ya ben zaten fanatiklerden olabildiğince uzak duruyorum. Çünkü
çok
adam
böyle ama.
Çok garip. Bilmem nerede yönetici. Abi takım tabii olduğu zaman çok... umurunda değil dünya yani.
O bayağı bir konuşsak.
Evet, uzar iş gerçekten.
Açıkçası. Ben buradan Soma'ya geçmek istiyorum. Tabii ki de Soma ismi bizim için çok çok kötü anılar hassas, evet. Getiriyor. Çok hassas bir isim ama aynı isimli bir de korku oyunumuz var aslında arkadaşlar. Sıkı korku oyunu takipçileri hatırlayacaklardır. Amnesia. Onun öncesinde Penumbra serisiyle ön plana çıkmıştı. Frictional Games'in yeni oyunu Soma'dan iki yeni ekran görüntüsü geldi arkadaşlar. Ekran görüntüleri gerçekten çok başarılı, çok güzel. Yani başarılıdan kastım baktığınız zaman o atmosferin güzelliği, karanlığı, tema sizi gerçekten içine çekiyor. Kapalı beta'ya geçmiş. PC ve PlayStation 4'e çıkacak zaten. Amnesia'nın ilk oyunu Dark Descent son derece başarılıydı. Daha sonra yapımcısı el değiştirdi. Machine for Pigs'e çok korkunç bir atmosfer yoktu ama güzel bir hikaye sunum vardı. Ama Soma'nın hem gelecek temasını benimsemesi hem de su altında geçen bir atmosfere sahip olması beni çok ama çok cezbediyor. Bu oyunu mutlaka takibe alın arkadaşlar. Korku oyunu sevmeseniz bile Soma sizi güzel bir atmosfere götürecek diyorum.
Ya şimdi korku dedin. Korku deyince Oculus Rift aklıma geldi. Bir korku demosu indirdim ben onu. Korku oyun demosu. Oynanabilecek gibi değil ya.
Değil değil mi? Çünkü yani, nereye baksan
o kadar korkunç ki. Şimdi o kafana baktığın yere ışık koymuşlar, tamam mı? Böyle baktığın yeri aydınlatıyorsun, geri kalan karanlık kalıyor. Çok korkunç ya. Öyle böyleydi ya. Oynanabilecek i̇şte gibiydi.
O,
şey
o tarz
bekliyorsun.
Oyunlar gider zaten.
Kafamı döndürürsem ne olur diye. İstersen sen şu Everybody's Gone to Rapture'ın da haberini yap. Çünkü ondan sonra kısa kısalarım
evet,
kalıyor.
Evet, kısa kısalarım kalıyor evet. Geriye. Everybody's Gone to Rapture'ın da o zaman hemen haberini yapayım arkadaşlar. Bu oyunumuzdan da bir video yayınlandı ve ekran görüntüleri paylaşıldı. İlk az önce söylemiş olduğum gibi Fractional Games'in Machine for Pigs yapımını aslında Chinese Room isimli bu stüdyo gerçekleştirmişti. Chinese Room'u da biz Dear Esther isimli yapımdan biliyoruz. Hiç oynama şansın oldu mu veya duydun mu bilmiyorum. Dear Esther'da bir adaya gidiyorsun. Sadece bir mektup okunuyor. Aslında çoğu insanın bu dönemlerde Walking Simulator dediği, yürüyüş simülasyonu dediği bir oyun tarzı aslında bu. Sadece etraftaki nesnelerden ne olduğunu, oraya daha önce gelen insanların neler yaşadığını anlamaya çalışıyorsun. Yani hikaye keşfi de diyebileceğimiz bir oyun tarzı. PlayStation 4'e özel gelecek bir oyunun yeni ekran görüntüleri ki şu anda görüyorsunuz arkadaşlar inanılmaz güzel. Tablo. Adeta tablo güzelliğinde. Hani çıktısını alıp evine asacağın tarzda. Aynı şekilde çok enteresan bir videosu da var. İşte zannedersem İngiltere'de geçiyor oyun. 1982 dönemini yanlış anlamadıysam döneminde geçiyor yine. Şeyden bahsediyor. Ne karantina bölgesindeki bir olaydan bahsediyor.
Ama çok oyun İngiltere'de geçiyor yalnız. Dikkat evet. Ediyorsun değil mi?
Oradaki o ada psikolojisi evet. Var ya zannedersem onu kullanmaya çalışıyor yapımcılar. Çok çok başarılı olacağını düşündüğüm bir yapım ama herkese hitap etmiyor tabii ki.
Tabii şimdi her oyunun da türü farklı. Herkese hitap eden oyunlar oldukça. Grand Theft Auto 5 dediğin oyunda herkese aslında hitap etmiyor. Bakma.
Ben bakmasam.
Sen mesela çok hayranı değilsin. Evet.
Yok aşırı derecede takipçisi değilim.
PC tarafına geçtiğimizde Intel'in durgun PC pazarından zarar gördüğü, olumsuz etkilendiği söyleniyor. Aslında firma net karını %3 artışla 2 milyar dolara yükseltmiş ama son çeyrekte yapılan açıklamayla beraber ortaya çıkan bir veri bu. Firmanın işlemci bilgisayar grubunda büyük bir düşüş olduğu görülüyormuş. Bölümün geliri %8 gerileyerek 7.4 milyar dolar olmuş. Adamın gerilemiş hali bu. Yani 7.4 milyar
ölüsü
dolar.
Ölüsü yeter. Demek ki.
Bölümün hitap ettiği pazarın dengesizliğinden kaynaklanıyor diye de not düşmüşler buraya. Açıkçası hani firmanın PC pazarından etkilendiği bir gerçek. PC pazarında bir ara yükseliş görmüşlerdi, bir kıpırdanma. Duru demişlerdi düşüş, bu önemli demişlerdi. Ondan sonra bir daha bir sert düşüş yaşandı PC pazarında. Bunu da Windows 8 1'e bağladılar. Windows 10'u bekliyor insanlar falan dediler. Windows 10'u da kurtarmazsa herhalde bundan sonra herkes cep telefonu, tablet diye hitap edecek olaya. Oyun PC'si satışlarında ve yüksek düzey donanımlarda satışlar artıyormuş enteresan bir şekilde ama normal ortalama PC'lerde düşüş var. Genel olarak baktığımızda veri merkezi bölümünde %19'luk bir artış olmuş. Dünya internete kayıyor. İnternet teknolojilerine yatırım yapanlar da büyük kar elde ediyorlar. Nestle'nin interneti bölümünde %11 artışla 533 milyon dolar gelir elde etmiş. Intel sadece mobil cihazlardan aslında beklediğini bulamadı. Cep telefonu işine de oldukça fazla asılıyorlar. Herhalde orada bir şey yaparlarsa kıpırdanma. Firma bundan sonra daha da yüksek karlar açıklayabilir. Hala çip zilli olmaya devam ediyor. Bir diğer haberimiz otomobil teknolojileriyle ilgili. Şimdi otomobillerde kör nokta gerçekten çok tehlikeli. Yan aynaya bakıyorsun, araba yokmuş gibi yan tarafında görüyorsun ama sağa geçmeye çalıştığında aslında bir görüyorsun ki çok kör bir noktada hemen yanında bir araba daha gelmeye devam ediyor. Senin hiç haberin yok.
Senin aynayı alıp götürüyor ondan sonra.
Ya biraz şey yapman gerekiyor. Ya sen onu götürüyorsun, beraber yan tarafa gidiyorsunuz ya da gerçekten biraz üşenmeyip yana geçerken o kör noktalarda bir kafanı döndürüp kontrol etmen, zikzaklar yapmaman sürekli.
Gerekiyor.
Makas dediğimiz
bizim
hareketlere girmemen.
Habire şerit değiştiren İstanbul
evet,
trafiğinde olduğu gibi.
Yapmamam bu işleri önüne geçebiliyor. Şimdi geliştirilen bir sistem 360 derecelik bir görüş açısı elde etmeye yönelik. 190 derecelik görüş açısına sahip 4 kamerayı arabaya yerleştiriyorlar. Arabanın 360 derece etrafı sürekli olarak işlem merkezi altından işleme tutuluyor. 100 megapiksel görüntü anında işlenebiliyormuş saniyede. Böylece etrafında cisim var mı yok mu? Araç seni uyarıyormuş. Bence önemli konulardan
sonar
bir tanesi.
Sonar atıyor adeta yani.
Evet aslında bir de şöyle bir şey var. Mesela bazen park ettiğin yerden çıkış yapacaksın. Yanında arabalar olduğu için göremiyorsun. Çünkü oturduğun yer burnundan içeride doğal olarak. Yani. Kamyon kullanmıyorsun. Burnunu çıkartmadan yoldan gelenlerle tarıyor bu sistem. Böylece sana şey diyebiliyor. Aman dur çıkma. Gelen var. Onun geçmesini bekliyorsun falan.
Normalde bizim
halde.
Yanımızda bulunan ikinci abi gel gel gel diyen olayını.
Ya da sen burnunu bir çıkartıyorsun. Acı acı fren yapıyor diğeri. Senin hakkında güzel dileklerde bulunuyor. Ondan sonra da yoluna devam ediyor. Devam öyle ediyor. Bir şey olabiliyor. Sistemin geliştirilmesinden sonra ticarileştirilecekmiş. Büyük ihtimalle biz bunu kendimiz alıp aracımıza takmayacağız ama şunu göreceğiz. İşte bilmem ne paketi, bilmem ne paketi diyor ya. Ucuz pakette olmaz da bir üst pakette senden bir 10 bin lira alıp böyle buna sahip bir aracı verebilirler.
Evet. Ama güzel bir şey.
Evet teknoloji bence de kesinlikle. Güzel. Gerçekten güzel.
Ben de buradan kısa kısalara değinip geçeceğim arkadaşlar. Hemen Hearthstone'un telefon sürümü nihayet yayınlandı. Android ve Apple App Store üzerinden, Google Play ve App Store üzerinden diyelim biz buna. Oyunu indirip oynayabilirsiniz. Tabii eskisi kadar az önce söylemiş olduğum gibi free to play mantığında ama dengeler epey bir değişti. Para basmadığınız müddetçe ranked modunda çok da fazla bir şeyler yapamıyorsunuz açıkçası. Blizzard'a o konuda sevgilerimizi gönderiyoruz. Oyunu bir senede getirmiş olduğu halde ki kendileri 10 sene boyunca bu oyunun oynanmasını istiyor. Bakalım neler olacak. Bir diğer haberim Witcher 3'ten artık ertelemeler olmayacak. Çünkü oyun gold oldu yani yapım süreci tamamlandı arkadaşlar. Ay sonunda paketlemeler başlıyormuş. Önümüzdeki ayın 19'unda da çıkışını gerçekleştirecek. Ondan sonra Triss sizin, Yennefer benim. Dağ bayır gezeceğiz atımızda.
İnşallah bu film bunca uğraşın var. Sonunda oyun daha piyasaya sürülmeden şu torrent şeyiyle karşılaşmaz.
Halo 3 mü? Halo 4 mü? Bir ay öncesinden sızmıştı.
Oynayanları banlayacağız falan demişler değil mi?
Evet, öyle söz. Oynayan oynadı, köşeye attı. Bunun yanı sıra mesela Game of Thrones'ta biliyorsun bu sezon 4 bölüm birden.
Ya çok üzücü, çok üzücü bir nokta.
Hatta kanalın kendisi, yani kanal içerisinden birisinin yaptığı söyleniyor.
İşin kötüsü ne biliyor musun? Adamlar da her ülkede eşit anında çıkalım, torrent yok edelim diyorlardı.
Daha
bu yüzden oldu.
İnat oldu. İnatla evet. Yapılmış gibi oldu değil mi? Kesinlikle.
Çok rezil bir olay oldu. Batman'in şeyi düştü, trailer'ı düştü, el kamerasıyla çekilmiş. Yani böyle rezil bir duruma gidiyor. İşin kötüsü ne biliyor musunuz? Yani tamam torrentleri indirdiniz, izlediniz iyi güzel de Game of Thrones yapımcısına o kadar bir zarar veriyor ki sevdiğin diziyi belki o 4 bölümden sonra izleyemeyeceksin
evet,
yani.
İnanılmaz.
Öyle saçma sapan bir yere gidiyor olay.
Kesinlikle. Yani yakında ki şöyle bir şey de söz konusu. Senin dediğin gibi az önce firmalarla, kanallarla anlaşıldı. Tüm dünyada aynı anda verilmesi sağlanılması için büyük çaba sarf edildi.
160 kanalda aynı anda
çıkıyor. Bunun üzerine yani bunca emeğin üzerine şimdi insanlar üzerinde emek sahibi olmadığı şeyler hakkında pek fazla kafa yormayı
evet,
düşünmezler.
Evet ne yazık ki öyle.
Hal böyle olunca
bir de
çok fazla
zaten kazanıyor modunda falan düşünüyor.
Zaten kazanıyorlar falan modunda. Düşününce adam anlaşma yapmış. Dünya çapında bir senkron tutturmaya çalışıyor. Cart 4 bölüm birden şeyde internette. Oturur ağlarsın herhalde ya. Ben olsam sinirden ağlardım açıkçası. Gerçekten
biz
de.
Biz burada neler yaşayınca sinirleniyoruz onları düşünemiyorum bile ya. Yani.
Çok büyük paraların döndüğü, çok büyük evet. Emeklerin döndüğü bir sektör nihayetinde. Son haberim de Journey'den geliyor arkadaşlar. PlayStation 3'te gerçekten de çok ama çok başarılı bir oyundu. Hiçbir şekilde ikinci kişiyle co-op oynanan bir oyundu. İletişim haline geçemediğiniz bir yolculuk oyunuydu aslında. PlayStation 4'e çıkışını gerçekleştirecek. PlayStation 4'te tabii ki 1080p ve 60 fps desteğinde olacak. Oynayamayanınız varsa şiddetli tavsiye ediyorum.
Çok sevilen, çok övülen oyunlardan bir tanesi.
Mükemmel. Evet. O dönem yılın oyunuydu zaten. Mükemmel
bir
oyun.
Evet, bir ikisi birinin daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.